Ayrım 21.
Her ne kadar şu andaki yapı primsiz sistem içinde düşünülmüş bir çözüm gibi görünse de gerçekte yapılanma süreci henüz tamamlanmış değildir. Oluşturma süreci devam edecek ve büyük bir ihtimalle karma sistemine doğru gidilecektir. Bir başka ifadeyle primli sistemde olanlar da ileriki tarihlerde sosyal bakım güvence sistemine alınacaktır. Böylece sisteme verginin dışında yeni finansman kaynağı olarak primler de dahil edilecektir. Halkın bütün kesimlerine yönelik vergi ekseninde primsiz sistem içinde kamusal destekli sosyal bakım hizmetlerine yönelik çözümün bulunması Türkiye şartları için henüz mümkün görünmemektedir. Bireysel bakım giderlerine dönük nakdi destek daha fazla sosyal yardımlaşma kurumları aracılığı ile gerçekleşmesi halinde bakım hizmetlerinin kapsamı geniş tutulmasının bir sonucu olarak kamusal sosyal yükünün üzerine çıkması söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda ya sosyal bakım hizmetlerinde bir kısıtlamaya gidilecek ya da yeni kaynakların bulunması için çaba gösterilecektir. Yaşar Kocaoğlu, Yaşlılık ve Özürlülük, Kurum İçi Rapor, TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara 2003, sayfa 30. Dolayısıyla mevcut sistem içinde ileride büyük bir ihtimalle karma modelin ortaya çıkacağı söylenebilir. Sonuç ve öneriler. Sosyal bilimler içinde sosyal bakım yer almalıdır. Türkiye'ye uygun bir sosyal bakım modelinin hayata geçirilebilmesi, sosyal bakımın hem bir bilim dalı hem de bir meslek olarak kabul edilmesine bağlıdır. Sosyal hayatta pratik olarak uygulanması gereken bir hizmetin teorik ve akademik bir altyapısının oluşturulması ve geliştirilmesi, toplam kalite anlayışı çerçevesinde kalıcı etkinliğinin sağlanması açısından şarttır. Sosyal bakım uzmanı mesleği oluşturulmalıdır. Sosyal bakım hizmetlerinin sunulmasında hemşirelik ve temel bakım hizmetlerinin yanında ev idaresi ve psikososyal destek hizmetlerine ait meslekler arası bilgilerle donatılanlar ve bu alanda belirli bir dönem profesyonel eğitim almış olanlar sosyal bakım uzmanı veya sosyal bakım elemanı unvanıyla mesleki statüye kavuşturulmalıdır. Manevi sosyal bakım hizmetleri verebilen elemanlar yetiştirilmelidir. Kişinin bedeni ve sosyal sağlığının yanında ruh sağlığının da korunması onun tam bir iyilik halinde olması açısından önemlidir. Rasyonalist ve seküler bir anlayışa dayalı sosyal bakım hizmet uygulamalarında kişilerin ruh sağlığı ile ilgilenen uzmanların başında psikiyatrist ve psikologlar gelmektedir. Bunun yanında sosyal hizmet uzmanları da tıbbi sosyal hizmet çalışmaları kapsamında bakıma muhtaçların psikolojik sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktadırlar. Ruhi sorunlar içinde olan veya manevi risklerin tuzağına düşmüş kişilerin imdadına ise ilahiyat mezunu manevi terapistlerin de yetişmesi mümkündür. Sosyal hizmetlerden beklenilenlerin etkin bir şekilde ortaya çıkması arzu ediliyorsa, bütüncül bir anlayışa dayalı sosyal hizmet uygulamalarına ihtiyaç vardır. Farklı disiplinlerden gelen uzmanlar, sosyal hizmetler alanında değişik fakat birbirini tamamlayan yaklaşımlarla karşılıklı fikir alışverişinde de bulunarak sosyal hizmet verdikleri kişilerin sorunlarına daha etkin çözümler bulabilirler. Sosyal hizmetlere muhtaç olan kişi ve ailelerin güvenini kazanmış sosyal hizmet uzmanının birden fazla disipline ait bilgi ve tecrübelere sahip olması ve bunları özümseyerek çalışma alanında uygulayabilmesi şüphesiz hizmetlerin etkinliğini önemli derecede artıracaktır. Dolayısıyla bir ilahiyat uzmanının, din görevlisinin, manevi terapistinin sosyal hizmet çalışma alanlarında davranış, psikososyal odaklı modelleri bilmesi ve uygulaması ne kadar önemliyse, sosyal hizmet uzmanının da manevi odaklı yaklaşım modelleri öğrenmesi ve hizmet programına koyması da o kadar elzemdir. Herkesi içine alan bir sosyal bakım güvence sistemi oluşturulmalıdır. Sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerinin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde genel sağlık sigortası yasa tasarısı bütün vatandaşları sosyal koruma kapsamına alma amacını gütmektedir. Hal böyle olunca sosyal risk kapsamı da genişletilerek bakıma muhtaçlık riski de sosyal güvenlik sisteminin bir parçası haline getirilmeli ve yoksulluk şartı aranmaksızın herkes sosyal bakım güvence sistemine alınmalıdır. Sosyal bakım güvence sisteminin genel sağlık sigortası veya müstakil bir sosyal bakım sigortası kapsamında uygulanması halinde primli rejimin finansman avantajlarından da yararlanılabilir. Bakıcı aile fertleri sosyal bakım güvence sistemine dahil edilmelidir. Sosyal güvenlik kapsamında yer alacak bakıma muhtaç kişilerin yanında evde bakım sorumluluğunu üstlenen aile fertleri veya yakınları da sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler kapsamına alınmalıdır. Aile ve akraba birliğinin yanında iyi komşuluğun korunması için profesyonel bakım destek hizmetlerinin dışında bakım sürecinde yer alan bütün muhataplar ve aktörler psikososyal desteklerden yararlanabilmelidirler. Bakıma muhtaç kişi sosyal bakım güvence sistemi içinde tanımlanmalıdır. Toplumun hemen hemen her kesimi tarafından sık sık kullanılan, çok defa birbirinden farklı anlamlar taşıyan bakıma muhtaçlık kavramının maddi boyutuyla yardıma muhtaçlıktan ziyade tezahürleri karmaşık bile olsa bedensel, ruhsal, sosyal bağımlılık açısından tanımlanması gerekmektedir. Bu yönüyle bakıma muhtaç kişilerin birinci derecede ihtiyaç duyacakları şey, psikososyal destek de içeren bakım hizmetleridir. Bakım güvence sistemi hem bakıma muhtaç kişiye hem de bakım kuruluşuna nakdi destek öngörmelidir. Sosyal risk türü olarak bakıma muhtaçlık, ekonomik sorunlar da barındırdığı için bakıma muhtaçlığa yol açan faktörlere yaşlılık, özürlülük, hastalık ve bunun gibi bakılmaksızın bakıma muhtaç bütün yoksullar sosyal güvenlik kapsamına alınmalıdır. Bu anlayış doğrultusunda sosyal bakım hizmetleri sunan bakım kuruluşuna verilmesi planlanan bakım ödeneğinin bir kısmı da bakıma muhtaç kişiye verilmelidir. Kişiye ödenen bakım parası maksadına uygun sarf edilmesi şartıyla verilmelidir. Bakım parası ya bakımı kolaylaştıracak araç gereç ya tıbbi malzemeler, solunum masajı, hava filtresi, tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve bunun gibi ya bakım için gerekli olan ev içi tadilatlar ya da profesyonel anlamda harici bakım hizmetleri için harcanmalıdır. Bakım ödeneklerinin miktarı bakıma muhtaçlık derecesine, bakım ihtiyacına göre belirlenmelidir. Başkalarının fiziki ve psikososyal desteğine değişik derecelerde ihtiyaç duyan bakıma muhtaç kişilerin bakım yükü ve zahmeti birbirinden farklı olacağından bakım ödeneğinin miktarı da buna göre belirlenmelidir. Temel kriter kişinin bakıma muhtaçlık derecesi olmalıdır. Bakıma muhtaçlık derecesi objektif ve bilimsel esaslara göre tespit edilmelidir. Bakıma muhtaçlık derecesinin tespitinde kişinin bakıma muhtaçlığına yol açan hastalık, özürlülük ve yaşlılık gibi şahsi kriterlerin yanında bakıcıların bakım hizmetleri için sarf ettikleri süreler de önemli bir unsurdur. Ayrıca bakıma muhtaç kişinin başka birinin fiziki yardımına ne derecede ve hangi boyutta, sıklık ve yoğunlukta ihtiyaç duyduğu ile de yakından ilişkilidir. Kişinin bireysel özellikleri ve benlik bütünlüğü de bakıma muhtaçlık derecelendirmelerinde kriter olarak ele alınmaktadır. Bakıma muhtaç kişinin fıtratına uygun bakım modelleri oluşturulmalıdır. Sosyal bakım hizmetlerinin sunumu için gerekli olan bakım modelleri, kişinin biyolojik fiziksel ihtiyaçlarının yanında psikososyal ve fıtri ihtiyaçlarını da dikkate alarak hazırlanmalıdır. Sosyal bakım hizmetlerinin sunumunda kişinin fıtri, psikososyal, biyolojik ve fiziksel özelliklerinin ve ihtiyaçlarının bir bütün olarak ele alınmasında ve hizmetlerin bu anlayış çerçevesinde planlanmasında fayda vardır. Aksi halde biyolojik veya fiziksel ihtiyaçları giderilen ancak psikososyal, fıtri ihtiyaçları ihmal edilen kişiye sunulan bakım hizmetleri yeterli olmayacağı gibi bakıma muhtaç kişinin hem hayata bağlılığı hem de bakım külfeti olumsuz yönde etkilenecektir. Evde bakım modeline önem verilmelidir. Sosyal bakım hizmetlerinin öncelikle kişiyi sosyal ve fiziksel çevresinden ayırmadan evde bakım hizmet modeliyle sunulmasına itina gösterilmelidir. Sosyal bakım hizmetlerine ihtiyacı olan kişinin sosyal çevresine her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu kabul edilmelidir. Evde bakım hizmet modelinde kişinin ev ortamında ve ailesiyle birlikte yaşamını sürdürmesi mümkün olmaktadır. Bu durum ise hizmetlerin sunumunda hem kolaylık hem de bakım maliyetlerini makul bir seviyeye çekmesini sağlamaktadır. Evde bakım modeline sivil toplum kuruluşları dahil edilmelidir. Eve yönelik profesyonel bakım hizmetleri, SÇK'ye bağlı kuruluşlar, yerel yönetimler, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin yanında sivil toplum kuruluşları tarafından serbest piyasa şartlarına göre sunulabilmelidir. Kaynaklar: Ali Seyyar, Sosyal Bakım Hizmetleri ve Kalite, Standart Dergisi, Yıl 38, Sayı 451, Temmuz 1999. Ali Seyyar, Sosyal Siyaset Terimleri, Ansiklopedik Sözlük, Beta Yayınları, İstanbul 2002. Ali Seyyar, Teorik ve Pratik Boyutlarıyla Sosyal Bakım, TC Başbakanlık SEÇEK Genel Müdürlüğü, Ankara 2005, AGE SS 5156, B. Mayford, Qualität, Mengel, in der Altenpflege, oder wie professionell ist die Altenpflege, Becker, Mayford, 1993. E. Heikkinen, W. E. Waters, J. Z. Brzezinski, The Elderly in 11 Countries, a Sociomedical Survey, WHO Publication Center, World Health Organization, Albany, New York, USA, 1983. Gibson, Joe Mary, Gregory R. Steven, Pandya Memshel, Long-Term Care in Developed Nation, A Brief Overview, AARP, Public Policy, October 2003. Hope Fe Christian, Die Pflege wir Hörung, München, 1993. Joachim Kulmeri, Pflege Bedürftigkeit ver Ernst Heidet, Kilie Thomas, Pflegerversicherung und Qualitätssicherung in der Pflegebiomet ver Lekmensungen, 1996. M. Zafer Danış, Yaşlıların Evde Bakım Gereksinimleri ve Evde Bakıma İlişkin Düşünceleri, Güç Vakfı Yayınları, 2004, Ankara. Michael Erler, Sosyal Arbeit Einlern und Arbeit durch die Gestinge Aufbügen und Theorien, Weinheim, München, Juventa, 1994. Nurşen Adak, Gayri Resmi Bakıcılar Kadınlar, Aile ve Toplum, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayını, Yıl 5, Cilt 2, Sayı 6, Ekim Aralık 2003. Thomas Klee, Pflegeverschürung und Qualitätsschürung in der Pflege, Biliomet Verlag, Belsungen, 1996, sayfa 211. Volker Eschner, Yaşlı insanlar için geleceğe dönük güven terki neden ikamet biçimleri, milletlerarası eğilimler ve milli meseleler, hayatın ikinci safhasında fırsatlar ve imkanlar, yaşlılar planlamasına yönelik 30.06.2004 tarihli dokümentasyon, Ham Belediyesi, 2004. Wahl Hans W., Pflege Bedürftigkeit im Alter, DOK, NR 22, Taksim, 15.11.1995. Werner Hesse Schiller, Das Pflegeversicherung Gesetz, Pflegedürftige, Pflegekasse, Pflege in Rüftungen. Pflegeversicherung Band 1, Saştuer Verlag Stuttgart, New York, 1996, Yaşar Kocaoğlu, Yaşlılık ve Özürlülük, Kurum İçi Rapor, TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara 2003. Kurum ve kuruluşlara ait kaynaklar: Allgemeinen Ortskrankenkasse AÖK, Bundesverband Ländlerbüro 32, Sosyal Pflegeversicherung Bonn, 1996, Beschäftigen und Arbeit Zulassungsstatistik der BA No 3 89. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSF Bedrif Altenpflegebildung Berlin 2002. SEÇEK Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı verileri Şubat 2004. Yasal kaynaklar: 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun, 1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SEÇEK Kanunu, BSHG Bundessozialhilfegesetz Federal Almanya Sosyal Yardım Kanunu, SGB Sozialgesetzbuch Alman Sosyal Kanun Kitabı. İnternet kaynakları: www.berufenet.arbeitsmat.de, www.caritas.de, www.hs-zigr.de. Türkiye'de Özürlüler Kanunu ekseninde sosyal bakım bir öneri paketi. Seyyar Ali, bakım yönetmeliği tasarısı önerisi, ÖZİDA kurum içi raporundan uyarlanmış metin, Ekim 2005. Evde bakım hizmetlerine önem verilmelidir ve bu modele yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri dahil edilmelidir. Toplumumuza uygun bakım modelleri ve bakım planları hazırlanmalıdır. İkinci Özürlüler Şurası. TC Başbakanlık, ÖZİDA, 2. Özürlüler Şurası, Yerel Yönetimler ve Özürlüler, Ön Rapor Hazırlama Komisyonları, Taslak Raporları ve Kararları, Bakım Hizmetleri Komisyonu Raporu, Ankara, 3005-0206-2005. Giriş. Özürlüler Kanunu'nun bir gereği olarak bakıma muhtaç özürlülere dönük bakım hizmetlerinin gerek evde gerekse kurumda sunulması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak bir yönetmeliğin de çıkartılması kanuni bir vecibedir. Hazırlamış olduğumuz yönetmelik tasarısı taslağı, ailesini kaybetmiş olanlar ile yardıma ve bakıma muhtaç kişilere bakanların yükünü hafifletmek maksadını taşımaktadır. Bununla ilgili olarak taslağın genel amacı, Türkiye'de bundan böyle sunulmak istenen sosyal bakım hizmetlerinin temel ölçülerini, bakıma muhtaç kişilerin bakıma muhtaçlık derecelerinin tespitini, evde veya bakım merkezlerinde sağlanacak sosyal bakım güvence hizmetlerinin türüne, niteliğine, boyutuna ve işleyişine yönelik esasları, bakım kuruluşlarının ve sosyal bakım elemanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Taslak, Özürlüler Kanunu'nun öngördüğü sınırlar içinde hazırlandığı için ancak primsiz sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan yoksul bakıma muhtaç özürlüler bakım güvence kapsamına alınmaktadır. Dolayısıyla taslak, sosyal sigorta sistemi kapsamında olan bakıma muhtaç özürlüleri kapsamamaktadır. Bu kesim, sosyal sigortalar sistemi içinde ihdas edilecek bakım sigortası ile ancak bakım güvence kapsamına alınabilir. Sosyal güvencesi olmayan yoksul bakıma muhtaç özürlülerin evde ve kurumda sosyal bakım hizmetleri alabilmeleri için aşağıda tavsiye niteliğinde dile getirilen uygulamaların yeni düzenlemelerle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bakıma muhtaç kişinin bildirimi. Bakıma muhtaç kişi, SHÇK il ilçe müdürlüklerine bakım müracaatında bulunabilmelidir. Müracaat şekli, yazılı veya sözlü olarak bizzat müdürlüklere yapılabileceği gibi, telefon ve diğer elektronik iletişim araçları ile de yapılabilmelidir. Bakıma muhtaç kişi adına ailesi, yakınları veya komşuları da müracaatta bulunabilmelidir. Bakıma muhtaç kişilerin bildirilmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşları da görevli olmalıdırlar. Sosyal inceleme. Bakım müracaatının yapılmasından sonra müdürlük en geç 7 gün içinde bakıma muhtaç kişinin sosyoekonomik durumunu tespit etmek üzere bir sosyal araştırmacı görevlendirmelidir. Mevcut bilgi ve belgelerin kişinin yardıma muhtaç olduğunu açıkça göstermesi halinde eve dönük sosyal incelemeye gerek kalmaksızın sosyal inceleme raporu hazırlanabilmelidir. Eve dönük sosyal incelemenin gerekli görülmesi halinde sosyal araştırmacı, bakıma muhtaç kişinin bulunduğu ortamda gözlemlerde bulunabilmeli ve sosyal inceleme raporu hazırlayabilmelidir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapılarak elde edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde bakıma muhtaç kişinin sosyal güvenliği olup olmadığı kamusal sosyal yardımlardan 2022 veya 3294 sayılı kanun yararlanıp yararlanmadığı tespit edilmelidir. Sosyal güvenlik, sigorta kurumlarına tabi olmadığı, ailesini kaybetmiş olduğu veya ailesi ekonomik ve sosyal yoksulluk içerisinde bulunduğu tespit edilen yardıma muhtaç kişinin harici bakım ihtiyacı duyup duymadığını tespit etmekle görevli bakım heyeti tarafından evinde ziyaret edilmelidir. Sosyal güvencesi olan bakıma muhtaç kişi, bakım güvence kapsamına Özürlüler Kanunu'nun düzenlemelerine göre alınamayacağı için bakım müracaatı reddedilmelidir. Sosyal araştırmacı, ev ziyaretinde bulunacak bakım heyeti üyelerinin tespitini ve işini kolaylaştırmak amacıyla sosyal inceleme raporunda bakıma muhtaç kişinin özürlülüğü, yaşlılığı veya kronik hastalığı hakkında mümkün mertebe bazı kısa ön bilgiler sunabilmelidir. Bakım heyetinin oluşturulması. Müdürlük, yardıma muhtaç kişinin bakıma harici destek hizmetlerine ihtiyaç duyup duymadığını, ihtiyaç duyması halinde bakıma muhtaçlık derecesini tespit etmekle görevli bir bakım heyeti oluşturmalıdır. bakım heyetinin üyeleri, hekim, uzman hekim, sosyal bakım elemanı, hemşire, yaşlı bakım uzmanı ve bunun gibi, psikolog, fizyoterapist, fizik tedavi uzmanı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hekimi, geriatrist, psikiyatrist, özel eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, ilahiyatçı ve sosyal bilimlere mensup bir öğretim üyesinden, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, sosyal politikacı, sosyal güvenlik uzmanı, sosyal antropolog oluşturulmalıdır. Ev ziyaretinde bulunacak bakım heyeti en az 3 üyeden meydana gelmelidir. Ev ziyaretinde hekimin bulunması her halükarda zorunlu olmalıdır. Ev ziyareti için diğer üyelerin seçimi bakıma muhtaç kişinin durumuna göre müdürlükçe belirlenmelidir. Ev ziyaretinde bulunacak olan bakım heyetine bir araç tahsis edilmelidir. Ev ziyaretinde bulunan bakım heyeti üyelerine verilecek harcırah miktarı, bakıma muhtaçlık konusuna ilişkin hizmet içi eğitim alanları ve kurumların nezdinde izinli sayılabilmeleri hususu yayınlanacak bir genelge ile belirlenmelidir. Bakım heyetinin ev ziyareti ve bakım raporunun hazırlanması. Bakım heyeti, sosyal araştırma raporunun tanziminden en geç 7 gün içinde bakıma muhtaç kişinin aile fertleriyle iletişim kurarak görüşme tarihi ve saati belirlemiş olarak ev ziyaretini gerçekleştirebilmelidir. Ev ziyareti, muhatapların görüşü de alınarak mesai saatleri dışında veya hafta sonları da gerçekleşebilmelidir. Kişinin bakıma muhtaçlık derecesinin tespiti için bu gibi işlemleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak maksadıyla hazırlanmış bakıma muhtaçlık derecelendirme tespit formu kullanılmalıdır. İstisnai ve acil hallerde ev ziyaretine gerek kalmadan sosyal araştırmacının verdiği bilgiler doğrultusunda özellikle kimsesiz ve ileri derecede yardıma ve bakıma muhtaç olduğu açıkça belli olan kişilerin işlemleri hızlandırılarak yapılmalı ve ihtiyati bakım tedbirleri alınmalıdır. Bu doğrultuda ya evde sosyal bakım hizmetleri veren uygun bir bakım kuruluşunun devreye girmesi sağlanmalı ya da bakıma muhtaç kişi direkt olarak özel veya kamuya ait bir bakım merkezine alınmalıdır. Böyle durumlarda ancak bu işlemlerden sonra bakım heyeti raporunu hazırlamalıdır. Bakıma muhtaçlık derecesinin tespitinde uygulanacak esaslar. Bakım ihtiyacının olup olmadığı, bakım teşhisinin konulmasıyla ancak mümkündür. Bakım ihtiyacının boyutunu ve sıklığını belirleyebilmek için bakım heyeti, bakıma muhtaç kişinin günlük tekrar eden gereklerini yerine getirmede, başkalarına ne derece bağlı olduğu noktasından hareket ederek bakım teşhisinde bulunmalıdır. Hangi sebepten dolayı olursa olsun bir insan 4 aktivite alanına beden temizliği, beslenme, hareket edebilirlik, ev idaresi ait bazı zaruri işleri bağımsız olarak ifa edememesi durumunda bakıma muhtaç kişi olarak kabul edilmelidir. Bakıma muhtaçlık derecelendirme sistemi fonksiyonel kayıp, engel ve bağımlılık esasına göre 3 basamaklı bir modele dayandırılmalıdır. Birinci basamak, kısmi bakıma muhtaçlık veya bağımlılık. Bu basamakta kişi kısmen bakıma muhtaç kabul edilmelidir. İkinci basamak, orta düzeyde bakıma muhtaçlık veya bağımlılık. Bu basamakta kişi orta düzeyde bakıma muhtaç kabul edilmelidir. Üçüncü basamak, ağır düzeyde bakıma muhtaçlık veya bağımlılık. Bu basamakta kişi ağır düzeyde bakıma muhtaç kabul edilmelidir.